Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım 9. Saldırı duygularıyla verdiği bir karardı ama Eve bu kararını mantığıyla da açıklayabilirdi. Yvonne Metcalf'le ilişkin vardı. Sana söylediğim gibi arkadaştık. Rourke masanın üzerindeki antika gümüş bir kutuyu açtı ve bir sigara çıkardı. Bir süre için yakındık. İlişkinizin şeklini kim ve ne zaman değiştirdi? Kim mi? Rourke sigarasını yakarken bunu düşündü ve bir nefes çektikten sonra dumanı üfledi. Sanırım ortak bir karardı. Kariyerinde hızla ilerliyordu ve bu da hem çok fazla zamanını hem de çok fazla enerjisini gerektiriyordu. Daha ziyade birbirimizden doğal olarak uzaklaştık diyebiliriz. Kavga ettiniz mi? Böyle bir şey hatırlamıyorum. Yvonne pek kavgacı bir insan değildi. Hayatı çok eğlenceli bulurdu. Brandy ister misin? Görevdeyim. Evet, elbette görevdesin ama ben değilim. Rourke ayağa kalktığında Eve kucağından yere atlayan kediyi gördü. Galahad kendini temizlemeye başlamadan önce birbirinden farklı renkteki gözleriyle Eve'i inceledi. Kediyle o kadar ilgiliydi ki oymalı bar konsolunun yanında bardağına brandy koyarken Rourke'un ellerinin titrediğini fark etmedi. Dedi Rourke elinde bardakla geri dönerken, hepsi bu kadar mı? Hayır diye düşündü Eve, bu daha hiçbir şey değildi. Eğer Rourke isteyerek yardım etmeyecekse son derece acımasızca ve hiçbir suçluluk duygusu hissetmeden onu kurnaz zihnini kullanmaya kendisi zorlamak zorunda kalacak demekti. Ajandasında senden en son söz ettiği tarih 1,5 yıl öncesi. Çok uzun zaman diye mırıldandı Rourke. Yvonne için fazlasıyla üzgündü ama şu anda kendi sorunları vardı ve bunlardan en büyüğü de şu anda odanın karşı tarafından öfkeli gözlerle kendisine bakıyordu. Hiç fark etmemiştim. Onu en son o zaman mı görmüştün? Hayır, kesinlikle. Yvonne'u düşünerek elindeki brandy bardağına baktı. Geçen yıl başında bir partide onunla dans ettiğimi hatırlıyorum. Sonra birlikte buraya dönmüştük. Onunla yattın mı diye sordu Eve hiç tereddüt etmeden. Aslında hayır. Sesinde sıkkınlık belirtisi vardı. Onunla seviştim, sohbet ettim ve bir şeyler yedik. Eski ilişkinize yeniden başladınız mı? Hayır. Koltuklardan birine yerleşti ve içkiyle sigaranın tadını çıkarmaya karar vererek bacak bacak üstüne attı. Başlayabilirdik ama ikimiz de kendi projelerimizle çok fazla meşguldük. Sonraki 6 hafta ya da daha uzun süre boyunca ondan haber almadım. Ve Rourke onu başından attığını hatırlıyordu kolayca ve kaygısızca, belki çok da düşüncesizce. Ona meşgul olduğumu söyledim. Sigarasının yanan ucunu inceliyordu. O sıralarda başka birine aşık olmak üzereydim. Eve'in kalp atışları hızlandı. Rourke'a bakmaya devam ederek ellerini cebine soktu. Bana yardımcı olmazsan seni listeden çıkartamam. Öyle mi? Peki o zaman. Lanet olsun Rourke, iki kurbanla da ilişkisi olan tek kişi sensin. Peki nedenim ne Teğmen? Benimle bu ses tonuyla konuşma. Bunu yapmandan nefret ediyorum. Soğuk, kontrollü ve üstün. Eve bıkkın bir tavırla odada bir ileri bir geri yürümeye başladı. Cinayetlerle hiçbir ilgin olmadığını biliyorum ve aksini kanıtlayacak hiçbir delil de yok. Ama bu olanlarla olan bağını ortadan kaldırmıyor. Ve bu da işi senin için zorlaştırıyor. Çünkü sonuçta senin adın da benimkiyle bağlantılı. Ya da öyleydi. Bunu ben halledebilirim. O halde neden kilo verdin diye üsteledi Rourke. Neden gözlerinin altında morluklar var? Neden bu kadar mutsuz görünüyorsun? Eve cebinden bir kayıt cihazı çıkarıp masanın üzerine koydu. Bunu aralarına bir duvar koymak için yapmıştı. Bu kadınlar hakkında bildiğin her şeyi bana söylemeni istiyorum. Her küçük önemsiz ayrıntıyı. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun, yardımına ihtiyacım var. Gecenin o saatinde Towers'ın neden batı yakasına gittiğini öğrenmem gerek. Metcalf'in neden gece yarısında giyinip dışarı çıktığını anlamalıyım. Rourke sigarasının külünü silkeledi ve yavaşça ayağa kalktı. Bana hak ettiğimden daha fazla önem veriyorsun, Eve. Cicely'yi pek iyi tanımıyordum. Birlikte iş yapmıştık ve sosyal ortamlarda karşılaşırdık. Benim geçmişimi ve onun pozisyonunu hatırla. Yvonne'la sevgiliydik. Ondan enerjisinden ve neşesinden hoşlanıyordum. Tutkuları olduğunu biliyordum. Yıldız olmak istiyordu ve bunu hak ederek kazandı. Ama bu iki kadının da kafalarında neler olduğunu bilemem. İnsanları tanıyorsun diye karşı çıktı Eve. Onların kafalarına girebiliyorsun. Hiçbir şey seni şaşırtmıyor. Sen şaşırtıyorsun diye mırıldandı Rourke. Hem de sürekli. Eve başını sallamakla yetindi. Bana Yvonne Metcalf'in neden gecenin o saatinde bir binanın arka tarafında biriyle buluşabileceğini söyle. İçkisini yudumlarken omu silkti. Kariyerinde ilerlemek, başarı, heyecan, sevgi. Muhtemelen aynen bu sıralamayla. Giyimine dikkat etmiştir çünkü oldukça kibirliydi. Randevunun saati onun için bir şey ifade etmemiştir. Eğlenceye ve maceraya düşkündü. Eve biraz rahatladı. İhtiyacı olan şey buydu. Rourke onun kurbanları görmesine yardım edebilirdi. Başka erkekler var mıydı? Rourke düşüncelere daldığını fark edince bunu yapmamak için kendini zorladı. Güzel, renkli, akıllı ve yatakta mükemmeldi. Hayatında çok sayıda erkek olduğundan eminim. Kıskanç erkekler, öfkeli erkekler. Bir kaşını kaldırdı. Yani istediği şeyi vermediği için birinin onu öldürdüğünü mü söylemeye çalışıyorsun? Ya da ihtiyacı olan bir şeyi? Genç kadının gözlerine dik dik baktı. Bu da bir fikir. Bir erkek böyle bir şey için bir kadına oldukça fazla zarar verebilir. Eğer çok fazla istiyorsa ya da çok ihtiyacı varsa. Ama yine de ben seni öldürmedim. Henüz. Bu bir cinayet soruşturması Rourke. Bana şirinlik yapmaya çalışma. Şirinlik mi? Yarıya kadar boşalmış bardağı odanın duvarına fırlatıp attığında Eve'le birlikte kendisini de şaşırttı. Bardak duvarda tuzla buz olurken içindeki içki etrafa saçıldı. Hiç haber vermeden buraya zorla davetsizce giriyorsun ve beni sorguya çekerken tıpkı iyi eğitilmiş bir köpek gibi oturup sana boyun eğmemi mi bekliyorsun? Yvonne hakkında, değer verdiğim bir kadın hakkında bana sorular soruyorsun ve beni onunla yatakta hayal ederken sorularına hevesle cevap vermemi mi bekliyorsun? Rourke'u daha önce de öfkeli görmüştü. Bunu genellikle buz gibi kontrollü tavrına tercih ederdi. Ama bu kez bardakla birlikte özgüveni de dağılıp gitmişti. Bu kişisel değil ve seni sorguya çekmiyorum. Sadece yararlı bir kaynağa danışıyorum. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Bunun işle hiçbir ilgisi yok ve bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz. O iki kadının boğazlanmasıyla bir ilgim olduğu konusunda kafanda küçücük bir düşünce kırıntısı bile varsa, o zaman düşündüğümden çok daha büyük bir hata yapmışım demektir. Eğer beni deşmek istiyorsan Teğmen, bunun için kendi zamanını kullan, benimkini değil. Masanın üzerindeki kayıt cihazını kapattığı gibi Eve'in ellerine fırlattı. Bir dahaki sefere de izin alarak gel. Seni olaydan tamamen uzak tutmaya çalışıyorum. Bunu zaten yapmadın mı? Masanın arka tarafına yürüdü ve bıkkın bir tavırla oturdu. Git buradan, bundan artık sıkıldım. Eve, deli gibi atan bir kalp ve titreyen bacaklarla kapıya doğru yürürken tökezlemediği için şaşırdı. Kapıya ulaştığında nefesi kesilmişti. Rourke ise masasında otururken kendisine aptallığı için sövdü ve kapıları kilitleyen düğmeye bastı. Kendisine de Eve'e de lanet okudu ama öylece çıkıp gitmesine izin vermeyecekti. Eve, kapıya birkaç santim kala döndüğünde Rourke bir şeyler söylemek üzereydi. Şimdi genç kadının yüzünde öfke vardı. Pekala, lanet olsun, pekala, sen kazandın. Acınası bir durumdayım. İstediğin bu değil miydi? Uyuyamıyorum, bir şey yiyemiyorum. İçimde bir şeyler parçalandı ve işimi bile zor yapıyorum. Şimdi mutlu musun? Olmalı mıyım? Derken uzun bir süredir ilk kez yüreğindeki baskının hafiflediğini hissetti Rourke. Buradayım, öyle değil mi? Buradayım. Çünkü artık senden uzak kalamıyorum. Gömleğinin altındaki zinciri çekip dışarı çıkararak Rourke'a doğru yürüdü. O lanet şeyi de takıyorum. Rourke yüzüne doğru tutulan elmasa baktı. Taş alev gibi yanıyordu. Dediğim gibi, sana çok yakışıyor. Çok biliyorsun sen, diye homurdandı Eve arkasını dönerken. Bu bana kendimi aptal gibi hissettiriyor. Bütün bu olaylar zaten bana kendimi aptal gibi hissettiriyor. Peki o zaman ben de aptal olacağım. Buraya taşınacağım. Kahya dediğin o kibirli robotun küstahlıklarına tahammül edeceğim. Elmaslar takacağım. Yeter ki hıçkırıklara boğulurken yüzünü ellerine bastırdı. "Buna artık dayanamıyorum." "Hayır, yapma, Tanrı aşkına ağlama."
"Çok yorgunum."
Kendini rahatlatmak için omuz silkti.
"Sadece yorgunum. Hepsi bu."
"Bana bağır, hakaret et." Rourke titreyerek yerinden kalkarken Eve'in hıçkırıklarından kahrolmuştu. "Bir şeyler fırlat, suratımı yumrukla." Kollarını uzattığında genç kadın geri çekildi.
"Yapma, kendimi aptal yerine koyarken beni rahat bırak."
Rourke sözlerini aldırmayarak onu kendine çekti ve sımsıkı sarıldı. Eve iki kez kendini çekmek istediyse de Rourke izin vermedi. Sonunda nihayet mücadeleden vazgeçerek kollarını adamın boynuna doladı.
"Gitme."
Yüzünü Rourke'un omzuna bastırdı.
"Bir daha gitme."
"Hiçbir yere gitmiyorum ki." Nazik bir şekilde Eve'in saçlarını ve sırtını okşadı. Bir erkek için güçlü bir kadını gözyaşları içinde görmekten daha korkutucu veya şaşırtıcı bir şey olup olmadığını düşündü Rourke. "Hep buradaydım. Seni seviyorum Eve ve sevgimin gücü beni eziyor."
"Sana ihtiyacım var. Elimde değil. İstemiyorum."
"Biliyorum." Biraz geri çekilerek eliyle genç kadının çenesinden tutarak başını kaldırdı. "Bununla başa çıkmayı öğrenmemiz gerekecek." Kadının ıslak yanaklarını öptü. "Ben de sensiz yapamıyorum."
"Bana gitmemi söyledin."
"Kapıyı kilitledim." Gülümsedi ve Eve'in dudaklarına bir buse kondurdu. "Birkaç saat daha bekleseydin ben sana gelecektim. Burada tek başıma oturmuş, seni düşünüyor, kendimi aksine ikna etmeye çalışıyordum ama hiçbir işe yaramadı. Sonra da sen içeri daldın. Tanrı biliyor ya, önünde diz çökmek üzereydim."
"Neden?"
Rourke'un yanağını okşadı. "Herhangi biri olabilirdi. Muhtemelen de vardır." "Neden mi?" Başını salladı. "Bu cevabını benim de merak ettiğim bir soru. Acaba dingin, huzurlu, sakin yapın ve kusursuz moda tarzın olabilir mi?" Eve'in gülümsediğini görmek hoşuna gitti. "Hayır. Sanırım başka birini düşünüyordum." "Senin cesaretin, hareketlerindeki kararlılığın, o yerinde duramayan zihnin ve tatlı kalbinin bir köşesinde seni birçok insanı düşünmeye zorlayan dürtün."
"Bu ben değilim."
"Ah, ama bu sensin sevgili Eve." Genç kadını tekrar öptü. "Tıpkı bu lezzetin, kokunun, görünüşün ve sesin sen oluşu gibi." "Beni zincirlerimden kurtardın. Bunları konuşacağız," diye mırıldandı Eve'in gözyaşlarını silerken. "Bu ilişkinin devam etmesini sağlayacağız." Eve derin bir nefes alırken titredi.
"Seni seviyorum."
Sonra nefesini verdi.
"Tanrım."
Rourke'u ele geçiren duygu fırtınası tıpkı bir yaz yağmuru gibiydi. Hızlı, güçlü ve sonrasında da sakin. Bu duygu yoğunluğunda boğulmuş bir halde alnını Eve'inkine yasladı. "Gördün mü? Ölmedin." "Sanırım alışacağım." Ve belki bir daha sefere yüreği de ağzına gelmeyecekti. Başını yukarı kaldırdı ve dudakları birleşti. Masum öpücükler bir anda ateşli, hırslı ve arzu dolu bir hale geldi. Kan beynine öyle bir şiddetle hücum etti ki Rourke'a aynı sözleri tekrar söylediğini kendisi bile duyamıyordu. Ama yoğunluğunu yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Nefes nefese ve çoktan ıslanmış bir halde erkeği kendine çekmeye başladı. "Hemen şimdi, burada." "Kesinlikle evet." Daha yere uzanmadan önce Eve'in gömleğini başının üzerinden çekerek çıkarmıştı bile. Birbirlerine sımsıkı sarılarak yere uzandılar. İki beden birbirine dolandı. Eve arzudan başı dönmüş bir halde dişlerini omuzlarına geçirirken Rourke da onun kotunu çıkarmaya çalışıyordu. Rourke bir an genç kadının vücuduna dokunarak özlediği tenin dokusunu, vücudunun biçimini, sıcaklığını hissettikten sonra en ilkel hayvani güdülerle birbirlerine sarıldılar. Şefkat ve özen bekleyecekti. Rourke genç kadının içine girip, vahşice gidip gelmeye başladığında içlerindeki hayvan daha da vahşileşti. Genç adam altındaki vücudun kasılıp gevşemesini hissediyor, çıkardığı uzun iniltileri dinliyordu. Sonunda boş bir halde kendini onun üzerine bırakırken kalben, ruhen ve bedenen birleşmiş olduklarını hissetti. Rourke'un evinin pencerelerinden süzülen yumuşak güneş ışığı Eve'i uyandırdı. Gözlerini açmadan uzandı ve yatağın diğer yarısını sıcak ama boş buldu.
"Ben buraya nasıl geldim?
diye yüksek sesle kendine sordu. Seni taşıdım. Genç kadın hemen gözlerini açtı ve Rourke'a baktı. Çıplak bir halde yatağın ucunda bağdaş kurmuş, kendisini uyurken izliyordu. Beni taşıdın mı? Yerde uyuyakaldın. Eğilip parmaklarıyla Eve'in yanağını okşadı. Kendini böyle tüketmemeliydin Eve. Beni taşıdın ha? Dedi tekrar. Mahcup olup olmadığına karar veremeyecek kadar uyku sersemi bir halde. Sanırım bunu kaçırdığım için üzgünüm. Tekrarlamak için bir sürü zamanımız olacak. Beni endişelendiriyorsun. Ben iyiyim. Sadece... Yatağın başucunda duran saate gözü kaydı. Aman tanrım! 10! Saat 10 mu? Yataktan kalkmaya çalışırken Rourke uzanıp eliyle onu geri itti. Bugün pazar. Pazar mı? Eve kafası karışmış bir halde iyice uyanmak için gözlerini ovuşturdu. Günleri bile şaşırıyorum. Görevde olmadığını hatırladı ama yine de ''Uykuya ihtiyacın var'' dedi Rourke, genç kadının kafasından geçenleri anlayarak. Ayrıca kafeinden başka bir yakıta da. Komodinin üzerinde duran bardağı aldı ve Eve'e uzattı. Eve, pembe renkli sıvıyı şüpheyle süzdü. ''Nedir bu?'' ''Sana iyi gelecek, iç.'' Mutlaka içmesini sağlamak için bardağı Eve'in dudaklarına itti. İhtiyacı olan enerjiyi ona hap olarak da verebilirdi ama her tür haptan nefret ettiğini biliyordu. Laboratuvarlarımdan birinin üzerinde çalıştığı bir şey bu. 6 ay içinde pazara sürmemiz gerek. Eve gözlerini kısarak ona baktı. Henüz deney aşamasında mı? Oldukça güvenli. Rourke gülümsedi ve boş bardağı tekrar yerine bıraktı. Şimdiye dek pek kimse ölmedi. Ha ha! Kendini son derece rahatlamış ve enerjik hissederek arkasına yaslandı. Polis merkezine gitmem ve masamda bekleyen bazı işleri yapmam gerek. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Eve tartışmaya başlayacakken Rourke bir elini kaldırarak onu susturdu. Bir gün, en azından yarım gün. Bu süreyi benimle geçirmeni isterdim ama yalnız bile olsan yine de dinlenmelisin. Sanırım birkaç saat ara verebilirim. Oturduğu yerde doğruldu ve kollarını sevdiği adamın boynuna doladı. Kafandan geçen nedir? Rourke hınzırca sırıtarak onu tekrar yatağa uzattı. Fakat bu kez incelik ve duygusallık vardı. Eve kendisini bekleyen onca mesajı bulunca hiç şaşırmadı. Pazar gününü tatilden saymayalı yıllar olmuştu. Mesaj diski Nadine Furst'tan, aşağılık Morse'tan ve Yvonne Metcalf'in ailesinden gelen mesajları saydı. Sonuncusu Mirina Angelini'den gelmişti. ''Onların kederlerini sen üstlenemezsin Eve,'' dedi Rourke ona arkadan yaklaşarak. ''Ne?'' ''Metcalf ailesi. Bunu yüzünde görebiliyorum. Dayanabilecekleri tek şey benim.'' Mesajlara cevap vermek için işlemi başlattı. ''Birinin onu önemsediğini bilmeleri gerek. Bir şey söylemek istiyorum.'' Eve gözlerini devirerek, kendini dinlenmek, tarafsızlık ya da profesyonel mesafe konusunda olası bir nasihate hazırladı. Hemen söyle, ben de işime geri döneyim. Hayatım boyunca birçok polisle uğraştım. Onlardan kurtuldum, rüşvet verdim, ahmak yerine koydum veya sadece onlardan kaçtım. Eve, keyifli bir tavırla masasının üzerine dayandı. Bana bunları anlatmana şaşırdım. Kayıtların dikkat çekecek kadar temiz. Elbette öyle. Uzanıp Eve'in burnuna bir öpücük kondurdu. Bunun için para ödedim. Eve yüzünü buruşturdu. Rourke, gerçekten bunları bilmesem daha iyi. Asıl önemli olan diye devam etti Rourke onu duymazdan gelerek, yıllar boyunca bir sürü polisle uğraştım. Bence sen en iyisisin. Eve bu tür sözler beklemediği için gafil avlanarak gözlerini kırpıştırdı. Güzel. Dayanıyorsun Eve. Hem ölüme hem de kedere. Sana baktığım zaman hayrete düşüyorum. Kes şunu. Eve son derece mahcup bir tavırla bakışlarını kaçırdı. Lütfen, ciddiyim. Morse'u aradığında bunu kullanabilir ve sızlanmalarına karşı bildiğini okuyabilirsin. Onu arayacak filan değilim. Cevap işlemini başlattın. Onun mesajını sildikten sonra. Gülümsedi. Tüh! Rourke bir kahkaha patlatarak onu kendine çekti. Tarzını seviyorum. Kendini Rourke'un kollarından kurtarmadan önce uzanıp saçlarını okşadı. Çalışmamı engelliyorsun. Bu yüzden beni rahat bırak da Mirina Angelini'nin ne istediğini öğreneyim. Rourke'u iterek numarayı çevirdi ve bekledi. Sararmış, gergin yüzüyle ekranda belirerek cevap veren Mirina'nın kendisiydi. Evet, ah Teğmen Dallas, beni bu kadar çabuk aradığınız için teşekkür ederim. Yarına kadar sizden haber alamayacağımı sanıyordum. Sizin için ne yapabilirim Bayan Angelini? Sizinle mümkün olan en kısa sürede görüşmem gerek. Kumandanı araya koyarak hareket etmek istemiyorum Teğmen. Ailem ve benim için yeterince yoruldu zaten. Soruşturmayla mı ilgili? Evet, en azından öyle olduğunu sanıyorum. Eve ona dışarı çıkmasını işaret etti ama Rourke duvara yaslanmaktan başka bir şey yapmadı. Eve hafifçe homurdandıktan sonra tekrar ekrana döndü. Sizinle görüşmekten mutluluk duyarım. Teşekkür ederim Teğmen. Ancak sizin bana gelmeniz gerekecek. Doktorlarım şu anda yolculuk yapmama izin vermiyorlar. Yani Roma'ya mı gelmemi istiyorsunuz? Bayan Angelini, bölüm yolculuk masraflarını karşılasa bile harcayacağım zamanı ve masrafları haklı çıkarmak için sağlam bir nedene ihtiyacım var. Ben seni götürürüm, dedi Rourke kolayca. Sessiz ol. Orada kim var? Yanınızda biri mi var diye sordu Mirina, sesi titreyerek. Rourke yanımda, dedi Eve dişlerini sıkarak, Bayan Angelini. Ah, harika, ben de ona ulaşmaya çalışıyordum. Birlikte gelebilir misiniz? Bunun size zahmet vereceğini anlayabiliyorum Teğmen. Nüfuzumu kullanmaktan nefret ediyorum ama gerekirse yaparım. Kumandanın anlayış göstereceğinden eminim. Ben de, diye mırıldandı Eve. Her şey hazırlanınca hemen geleceğim. Sizi ararım. Bağlantıyı kesti. Bu şımarık zenginler beni çıldırtıyor. Keder ve endişe ekonomik sınır tanımaz, dedi Rourke. Kes sesini. Sıkıntılı bir tavırla homurdanarak masasını tekmeledi. Rourke, Roma'yı seveceksin hayatım, dedi ve gülümsedi. Eve Roma'yı gerçekten de sevdi. En azından havaalanından Angelini'nin İspanyol dağları manzaralı evine giderken yolda görebildiği kadarıyla sevdiğini düşündü. Fıskiyeler, trafik ve inanılmayacak kadar eski antik kalıntılar. Özel limuzinin arkasında otururken Eve şık insanları büyük bir hayranlık ve şaşkınlıkla izledi. Anlaşılan bu yıl uzun mantolar modaydı. Beyazdan en koyu kahverengi tonlarına kadar uzun, tek parça, geniş dökümlü giysiler. Bellerde mücevherlerle süslü kemerler, düz tabanlı ayakkabılar ve hem erkek hem de kadınların taşıdığı yine mücevherlerle süslü çantalar. Herkes kral sülalesinden geliyormuş gibiydi. Rourke, kadının bu kadar şaşıracağını tahmin etmemişti. İşini bir süre unutup bu tür şeylerle ilgilendiğini görmek hoşuna gitti. Bir iki gün boş zamanlarının olmamasına üzüldü. Böylece şehri, görkemini ve buradaki yaşamın inanılmaz sürekliliğini Eve gösterebilirdi. Araba sarsılarak kaldırıma çıkıp durduğunda ve Eve'i hayata döndürdüğünde biraz üzüldü. Umarım bana söyleyecekleri gerçekten önemlidir. Sürücüyü beklemeden arabadan çıktı ve kapıyı çarparak kapadı. Apartmana girerlerken Rourke koluna girdiğinde Eve asık suratla ona baktı. Bir sohbet için okyanusun öbür tarafından buraya sürüklenmek seni biraz olsun öfkelendirmedi mi? Hayatım, genellikle çok daha azı için çok daha uzun mesafeler aşıyorum ben. Ayrıca yanımda böyle tatlı bir kadın da olmuyor. Eve homurdanarak yürümeye devam etti. Tam rozetini çıkarıp güvenlik droidine göstermek üzereydi ki New York'ta olmadığını hatırladı. Eve Dallas ve Rourke, Mirina Angelini ile görüşeceğiz. Eve Dallas ve Rourke, sizi bekliyorduk. Droid, gösterişli bir asansörün kapısını açtı ve bir şifre girdi. Sen de bunlardan bir tane alabilirsin, dedi Eve, asansörün kapıları kapanırken başıyla droidi işaret ederek. Ve Somerset'ten kurtulabilirsin. Somerset'in kendi tarzı var. Eve daha yüksek sesle homurdandı. Evet ya, ne demezsin. Kapılar tekrar açıldığında kendilerini altın ve fil dişinin fazlaca göze çarptığı, ortaya deniz kızı biçiminde küçük bir fıskiye konmuş bir antrede buldular. Tanrım, diye fısıldadı Eve, palmiye ağaçlarına ve yağlı boya tablolara aval aval bakarak. Yaşam tarzın beni her seferinde şaşırtıyor. Roma'ya hoş geldiniz. Randall Slate onlara yaklaştı. Geldiğiniz için teşekkürler. Lütfen girin. Mirina salonda. Sizin de burada olacağınızdan söz etmemişti Bay Slate. Sizi arama kararını birlikte vermiştik. Zamanını sorularla harcamak istemeyen Eve, hızlı adımlarla içeri girdi. Salonun bir duvarı yekpare camdı ancak bina 6 katlı olduğu için Eve bunun tek yönlü bir cam olduğunu tahmin etti. Nispeten alçak olmasına karşın bütün şehri görebiliyordu. Mirina oymalı bir koltukta oturmuştu ve titreyen eliyle tuttuğu fincanından çayını yudumluyordu. Buz mavisi sabahlığının içinde daha kırılgan ve sanki mümkünmüş gibi daha solgun görünüyordu. Ayakları çıplaktı ve tırnaklarında sabahlığıyla aynı renkte oje vardı. Saçını özensiz bir topuz yapmış, mücevherli bir tarakla tutturmuştu. Eve onu antik Roma tanrıçalarından birine benzetti. Ama mitoloji bilgisi hangisi olduğunu hatırlamaya yeterli değildi. Mirina ne gülümsedi ne de ayağa kalktı. Sadece fincanını koltuğun yanında duran sehpanın üzerine bırakıp zarif bir porselen çaydanlığı aldı ve 2 fincan daha doldurdu. Umarım benimle çay içersiniz. Buraya çay partisi için gelmedim Bayan Angelini. Hayır, ama geldiniz ve bunun için size minnettarım. İzin ver ben yapayım. Slate, Mirina'nın fincanları tutan ellerini neredeyse kaplayacak kadar büyük bir beceriyle uzandı ve ikisini de aldı. Lütfen oturun dedi misafirlerine dönerek. Sizi gerektiğinden daha uzun süre meşgul etmek istemiyoruz ama bu arada lütfen rahatınıza bakın. Burada hiçbir yetkim yok dedi Eve, alçak sırtlı bir koltuğa yerleşirken. Ama izin verirseniz konuşacaklarımızı kaydetmek istiyorum. Mirina dudaklarını ısırarak Slade'e baktı. Elbette. Eve kayıt cihazını çıkarıp sehpanın üzerine koyarken Mirina boğazını temizledi. Sanırım haberiniz var. Yani Randy'nin yıllar önce Sektör 38'de yaşadığı olaydan söz ediyorum. Biliyorum dedi Eve ama bana sizin bilmediğini söylenmişti. Randy bana olanları dün anlattı. Mirina elini ona bakmadan nişanlısına uzattı ve Slade de onun elini tuttu. Siz güçlü ve kendinden emin bir kadınsınız Teğmen. Güçlü olmayanları anlamak sizin için zor olabilir. Randy bana daha önce söylemedi. Çünkü bununla başa çıkıp çıkamayacağımdan emin değildi. Sinirlerim zayıf, biliyorsunuz. Zayıf omzunu silkti. İş ortamındaki krizler beni coşturur. Özel yaşamımdaki krizlerse beni yıkar. Doktorlar buna sakınma eğilimi diyorlar. Sorunlarla yüzleşmeyi beceremem. Hassassın dedi Slade, nişanlısının elini hafifçe sıkarak. Bu utanılacak bir şey değil. Yine de bu yüzleşmem gereken bir şey. ''Sen oradaydın'' dedi Rourke'a dönerek. ''Olay sırasında yani.'' ''İstasyondaydım. Muhtemelen binanın içindeydim.'' ''Oteldeki güvenlik Randy'nin çağırdığı senin ekibindi.'' ''Doğru. Herkesin özel güvenlik ekibi vardır. Suç olayları ancak özel olarak başa çıkılmazsa polise yansıtılır.'' ''Yani rüşvetle.'' ''Doğal olarak. Ama Randy güvenlik ekibine rüşvet vermedi. Bunu yapabilirdi.'' ''Mirina.'' Yine elini hafifçe sıkarak onu yatıştırmaya çalıştı. Onlara rüşvet vermedim çünkü bunu düşünecek kadar ayık değildim. Olsaydım herhangi bir kayıt olmayacaktı ve şimdi bunu tartışıyor olmayacaktık. Ağır suçlamalar düştü dedi Eve. Kalanlar için de en az cezayı aldınız. Ve bana bütün konunun gizli kalacağı sözü verilmişti. Ama öyle olmadı. Ben çaydan daha güçlü bir şey istiyorum. Sen ne dersin Rourke? Eğer varsa viski alayım. 2 parmak. ''Onlara söyle Randy.'' diye fısıldadı Mirina. Randy 2 viski için duvara gizlenmiş otomatik barı programlarken. Randy başıyla onayladı. Rourke'a bardağını verdi ve kendisininkini bir dikişte bitirdi. Cicely öldürüldüğü gece beni aramıştı. Eve'in kafası kan kokusu almış av köpeğininki gibi dikildi. Telefonunda bununla ilgili bir kayıt yoktu. Dışarıyı da aramamıştı. Umumi bir telefondan aradı. Neresi olduğunu bilmiyorum. Oradaki saatle vakit gece yarısını biraz geçiyordu. Çok heyecanlı ve öfkeliydi. Bay Slade, resmi sorgulama sırasında bana o gece Savcı Towers'la konuşmadığınızı söylediniz. Yalan söyledim, üzgünüm. Şimdi daha önce söylediklerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Keşke bunu baştan yapabilseydim. Teğmen, polise soruşturma sırasında yanlış bilgi vermek suçundan alacağım herhangi bir cezaya da razıyım. Ama gerçek şu ki, öldürülmesinden kısa bir süre önce beni telefonla aradı ve bu da benim suç işlendiği sırada başka bir yerde olduğum anlamına gelir elbette. o kadar kısa süre içinde okyanusun öbür tarafına gitmem ve onu öldürmem neredeyse imkansız olacaktır. İsterseniz benim telefon kayıtlarımı inceleyebilirsiniz. Yapacağımdan emin olabilirsiniz. Ne istedi? Bana bunun doğru olup olmadığını sordu. En azından başlangıçta öyleydi. O an çalışıyordum. Bu yüzden de kafam doluydu. Ne kadar kızgın olduğunu ilk anda fark edemedim ve sonra daha açık konuşunca Sektör 38'deki olaydan söz ettiğini anladım. Paniğe kapıldım ve açıklamaya çalıştım. Ama Sicily'ye yalan söyleyemezdiniz. Beni köşeye sıkıştırdı. Ben de öfkelendim ve tartıştık. Bir an duraksadı ve Mirina'ya baktı. Bir an sonra cam gibi parçalanmasını bekliyor gibiydi. ''Tartıştınız mı Bay Slade?'' diye sordu Eve, onu konuşmaya teşvik ederek. ''Evet, neyin neden olduğu hakkında. Bu olayı nasıl öğrendiğini bilmek istiyordum ama bağlantıyı kesti. Teğmen çok öfkeliydi. Bana kızının hatırı için bu konuyla kendisinin ilgileneceğini söyledi. Sonra da benimle ilgilenecekti. Bağlantıyı aniden kesince şaşkın bir halde oturup bir içki içtim ve düşüncelere daldım. Mirina'nın yanına gidip bir elini omzuna koydu ve hafifçe sıktı. Haberlerde öldüğünü duyduğumda sabahın erken bir saatiydi. Şafaktan hemen önceydi. Daha önce sizinle bu konuyu hiç konuşmamış mıydı? Hayır, mükemmel bir ilişkimiz vardı. Kumar alışkanlığımı biliyor ve hoş karşılamıyordu ama tavrı ılımlıydı. David'den dolayı alışkındı ama ikimizin de kumara ne kadar düşkün olduğumuzu anladığını sanmıyorum. Anlıyordu diye araya girdi Rourke. İkinizi de kumarhaneden uzak tutmamı istemişti. Ah! Slade boş bardağına bakarak gülümsedi. Demek Vegas 2'deki yerine girmeme izin verilmemesinin nedeni buydu. Öyle. Peki neden şimdi diye sordu Eve. Neden şimdi önceki ifadenizi değiştirmeye karar verdiniz? Konunun üzerimde odaklandığını hissettim. Başka birinden duyarsa bunun Mirina'yı ne kadar üzeceğini biliyordum. Ona kendim söylemeliydim. Sizinle bağlantı kurmak da onun fikriydi. Ortak kararımızdı. Mirina tekrar Randy'nin elini tuttu. Annemi geri getiremem ve Randy'nin onu incittiğini söylediğimizde bunun babamı nasıl etkileyeceğini de biliyorum. Bunlar birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağım şeyler. Ama bunu ancak Randy'yi ve beni kimin kullandığını bilirsem, bedelini ödemesini sağlarsam yapabilirim. Beni korumak zorunda kalmasaydı, asla gecenin o saatinde dışarı çıkmayacak, o cinayete kurban gitmeyecekti. Uçakla geri dönerlerken Eve konforlu kabin içinde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Aileler, baş parmaklarını kotunun arka ceplerine taktı. Onları hiç düşündün mü Rourke? Arada bir. Eve'in konuşmak istediğini anlayarak monitördeki iş haberlerini kapattı. Eğer bir teoriyi izlersek Cecily Towers gecenin o saatinde bir anne olarak dışarı çıktı. Biri çocuğunun mutluluğunu tehdit ediyordu ve Cecily de bunu düzeltecekti. Slade'e fırça çekmiş olsa bile önce bu sorunu ortadan kaldıracaktı. Normalde bir ebeveynin yapacağı şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Rourke'a dönüp gözlerine baktı. Ama biz hiç de öyle olmadığını biliyoruz. Bizim yaşam deneyimlerimizin normal olduğunu söyleyemeyiz Eve. Pekala, düşünceli bir tavırla Rourke'un koltuğunun sapına oturdu. O halde eğer bir annenin çocuğunu tehdit eden herhangi bir tehlikenin önüne kalkan olarak atlaması normalse, Towers da aynen katilin beklediği gibi davrandı. Bu durumda katil onu anlıyor, karakterini iyice tahlil edebiliyordu. Bence mükemmelce demek daha doğru. Ayrıca mahkemenin de bir hizmetkarıydı. Yetkilileri aramak, tehdit ya da şantajları rapor etmek onun güdüsü veya en azından göreviydi. Bir annenin sevgisi kanundan güçlüdür. Onunki öyleydi ve katil de bunu biliyordu. Onu o kadar iyi kim tanıyabilir? Sevgilisi, eski kocası, oğlu, kızı ve Slade. Başkaları da iyi. Profesyonel anneliğin ve aile haklarının ateşli, tanınan bir savunucusuydu. Ailesine bağlılığı konusunda yıllar boyunca bir sürü haber yapıldı. Bu fazla riskli olurdu, basına gitmek yani. Basın ön yargılı olabilir, öyledir de ya da bir hikayeyi kendi istediği yönde biçimlendirebilir. Katili biliyordu, tahmin etmiyordu, biliyordu. Ya şahsen tanıyordu ya da çok geniş araştırma yapmıştı. Bu bizi pek bir yere götürmüyor. Eve elini kaldırarak onu susturdu ve devam etti. Aynısı Metcalf için de geçerli. Bir buluşma ayarlanmıştı ama ajandasında ayrıntılı olarak kaydedilmemişti. Katil bunu nasıl bilebilir? Çünkü onun alışkanlıklarını biliyordu. Benim işim de katilin alışkanlıklarını öğrenmek. Çünkü bir cinayet daha işleyecek. Emin misin?
Eminim ve Mira da bunu onayladı. O halde onunla konuştum.
Eve yerinde duramayarak tekrar kalktı.
Erkek ya da kadın. Erkek olduğunu düşünmek daha kolay. Güçlü kadınları kıskanıyor, onlara kendini kaptırıyor ve içerliyor. Toplum önünde olan, dikkat çeken kadınlar. Mira, cinayetlerin kontrol duygusuna dayanabileceğini düşünüyor ama ben şüpheliyim. Belki de bu cinayetler ona prestij duygusu veriyor. Belki de sadece heyecan, sinsice izlemek, planlamak, tuzak kurmak. Peki şimdi kimi izliyor?
Hiç aynaya baktın mı?
Ne?
Yüzünün televizyonda ve gazetelerde ne kadar sık göründüğünün farkında mısın?
Rourke korkusuyla mücadele etmeye çalışarak oturduğu yerden kalktı ve ellerini Eve'in omuzlarına koyup yüzüne baktı.
Bunu hiç düşündün mü?
Bunun olmasını çok isterdim, dedi Eve. Çünkü hazır olurdum.
Beni korkutuyorsun.
En iyisi olduğumu söylemiştin.
Eve sırıttı ve Rourke'un yanağını okşadı.
Rahatla Rourke, aptalca bir şey yapacak değilim.
Ah, şimdi rahat uyuyabilirim işte.
İnmemize daha ne kadar var?
Sabırsız bir tavırla pencereye yürüyüp dışarı baktı.
Yarım saat ya da biraz daha fazla sanırım.
Nadine'e ihtiyacım var.
Ne düşünüyorsun Eve?
Ben mi?
Ah, basını etrafıma toplamayı düşünüyorum.
Şekilsiz saçlarını sıvazladı.
Basının izlemeyi sevebileceği türden bir skandal yok mu kafanda?
Rourke derin bir nefes aldı.
Sanırım birkaç tane üretebilirim.
Harika, o zaman birkaç tane düzenleyelim.
Koltuklardan birine çöktü ve parmaklarıyla dizine vurmaya başladı. Hatta belki bunu birkaç yeni kıyafet almaya kadar götürebilirim.
Çok daha fazlası.
Eve oturduğu yerden kaldırdı ve kucağına oturttu.
Ama yanında olmak istiyorum Teğmen.
Ben sivillerle çalışmam.
Alışverişten söz ediyordum.
Rourke elini gömleğinin altına sokarken Eve'in gözleri kısıldı.
Bir şey mi ima ediyorsun sen?
Evet.
Pekala.
Eve oturduğu yerde döndü ve Rourke'un kucağına ata biner gibi yerleşti.
Emin olmak istemiştim.
10. ayrımın sonu. Sayfa 174. Devamı 11. ayrımda.